biz burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalacağız 88. bölümüyle sizlerle. Nurettin Turan hazırlıyor programımızı. Cihan Aydoğan Teknik Masa'da, ben Yasemin Pamukçu Başar'a sizlerle birlikteyim yaklaşık bir 45 dakika boyunca. Sevgili hocamız Can Ünver bizimle birlikte, programımızın danışmanı aynı zamanda Can Bey. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz hepimize. Telefon numaralarımızı anımsatarak başlayalım. +90 312 463 34 19 ve yine +90 312 koduyla 463 34 21. Belge geçer numaramızsa yine +90 312 koduyla 463 32 84. Bir de blog adresimiz var, bizburada.blogspot.com adresinden de programımızın kaçırdığınız bölümlerini dinleyebilirsiniz. Birkaç haftadır belki aynı konuyu ele alıyoruz ama konu gerçekten çok önemli ve hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Türkiye ve Avrupa ülkelerinin Suriyeli sığınmacılara karşı yaklaşımından bahsedeceğiz. Özellikle Almanya, Belçika ve Hollanda'daki durumu ele almak istiyoruz biz bugün. Ülkelerin sığınmacı akınına karşı başvurdukları yöntemler nelerdir? Önlemler var mı? Sorunun mali, siyasi, insan hakları, uluslararası boyutlarını ele alacağız. Ve bu konular sizleri bekliyor. Az evvel de söylemiştim, doçent doktor Can Ünver bizimle birlikte, kendileri göç uzmanı ve aynı zamanda programımızın danışmanı. Az sonra bir telefon bağlantımız olacak. Ben şimdiden söyleyeyim, yaklaşık bir 3-4 dakika sonra kendisiyle birlikte olacağız. Gazeteci, Hollanda'da bir gazeteci kendileri, Yusuf Özkan. Zaman zaman kendisiyle bağlanamasak da bilgileriyle bize her zaman destek oluyor Yusuf Özkan. Ve programımızın diğer bölümünde de avukat Mehmet Kılıç bizimle olacak, Almanya'dan. Mehmet Kılıç da eski Birlik 90 ve Yeşiller Partisi Federal Milletvekili, Birlik 90 Yeşiller Partisi Göç Politikaları Sözcüsü aynı zamanda. Programımızın ikinci bölümünde, yani 14.30'dan sonraki bölümünde de Mehmet Bey yine bizimle olacak. Evet hocam, aynı konuyu ele alıyoruz, evet, diyorum ama konuda devamlı bir değişkenlik gösteriyor ama, değil mi?
Gerçekten şimdi her gün yeni bir takım demeçlerle falan karşılaşıyoruz. Dün Birleşmiş Milletler'in oturumunda Amerika Cumhuriyeti Birleşik Devletleri Başkanı Obama da bu konuya değindi. Yani dünyanın gündeminde önemli bir konu bu. Yani öyle enteresan ki, yani bazı sorunlar var. Bu sorunların bazen işte nasıl çözülebileceğini bilirsiniz ama bunu bilmek de çok zor. Yani kestiremiyorsunuz. Çünkü bu sığınmacıların geldiği ülke hakikaten parçalanmış vaziyette. Yani şu anda artık eski Suriye'den eser yok. Şimdi insanlar canlarını kurtarmak için gidiyorlar. Şimdi canlarını kurtarmak için Türkiye'ye geldiler, Ürdün'e gittiler, işte Lübnan'a gittiler. Büyük ölçüde. Fakat şimdiki göç biraz daha farklı bir şey. Yani Avrupa'ya yönelik olan göç daha iyi yaşam koşulları düşüncesiyle yapılmış bir şey. Yani oradaki hareket noktası bu giden insanların, gitmeye çalışan en azından.
Hani yani yaşam koşullarını biraz daha, standartlarını artırmak kaygısı, evet, da mı,
evet,
var?
Evet, o manada, o anlamda. Çünkü zannediyorlar ki aslında çok da yani haklı olduklarını sanmak mümkün değil. Çünkü bu Avrupa ülkelerinde göçmenlere ve özellikle de şimdi son dönemde sığınmacılara karşı ciddi tepkisellikler var yani. Bu yaşanıyor, böyle bir takım işte aşırı ırkçı, sağcı falan bir takım hareketler kaydediliyor. Her gün görülüyor bunlar yani maalesef. Şimdi fakat bütün bunları hiç düşünmeden işte biz gidelim orada belki daha iyi bir yaşam standartına kavuşuruz düşüncesiyle yollara revan oldular. Şimdi bu tabii o ülkelerde öteden beri yabancıya ve işte göçmene karşı mevcut bir takım
tepkileri
daha da koyulaştırdı,
körükledi.
Ve bakıyorsunuz işte artık pek de böyle bununla anılmak istemeyen ülkeler, yani yabancı düşmanı yahut da ırkçılıkların, ırkçı hareketlerin çok olduğu ülkeler bununla anılmak istemedikleri için birazcık böyle daha müzahir davranmaya, yardımcı davranmaya çalışıyorlar ama çok inandırıcı gelmiyor bana. Yani görüyoruz hani daha yol üzerinde. Şimdi bu Hırvatistan'ın efendim işte bunlar da Avrupa Birliği üyesi ülke biliyorsunuz. Macaristan'ın sınırlarını kapaması falan bu konuda sadece Hırvatistan'ın yahut Macaristan'ın dahil olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Avrupa ülkeleri daha içerideki, daha batıdaki ülkeler, Almanya, Fransa neyse. Bunlar da mümkün olduğu kadar onların o sınırları kapamasını sanki teşvik ediyorlar ki gelmesinler.
Daha fazla
falan.
Gelmesinler oraya şıptı diye, değil mi?
Şimdi bu aslında işte geçen programda da söyledim. Çok ikiyüzlü bir davranış biçimi. Halbuki bu ülkelerin aslında maddi imkanları bu göçmenleri orada barındırmaya yeter yani. Rahatlıkla yeter. Fakat bakıyoruz şimdi mesela dün okudum bir haber. Sosyal yardımlarda olduğu gibi sığınmacılara verilen ücretleri işte belli bir süre geçtikten sonra ücret demeyeyim de yani ödenekleri işte nasıl kısıtlayabiliriz falan konuşmaya başlamışlar. Daha gelmeden insanlar. Yani maliyeti mümkün olduğu kadar aza indirme çabası var, düşüncesi var. Ha şimdi bunu bizimkiyle, bizim yaşadığımız tecrübeyle mukayese etmek çok doğru olmayacaktır. Biz sınırdaş ülkeyiz Suriye'ye. İnsanlar akın akın geldiler ve tabii sınırımızı açmak mecburiyetindeydik. Yani o hem insani hem de hukuki bir görev yani. Uluslararası hukukta da bu var. Bizim daha sonraki sıkıntımız sayının çok olması nedeniyle ülke bazında, ülke çapında ciddi bir yayılmanın ortaya çıkması oldu. Bu insanlar aslında şimdi gitmeye kalkışanlara da onu söylemek lazım yani. Gittikleri ülkede Türkiye'deki gibi rahat hareket etmeyecekler.
Edemeyecekler zaten.
Böyle bir şey yok. Mümkün. Söz konusu değil. Tabii. Ha, bu rahatlık belki çok mu bizim yani övünmemiz gereken bir şey? Onda da pek emin değilim yani. Aslında keşke daha zapturapt içerisinde olsaydı. Fakat kolay bir iş olmadığını kabul etmek lazım. Bunu her ülke için zordur yani. Sadece Türkiye
Can
için söylememek lazım.
Sözünüzü biliyorum ama. Estağfurullah. Yusuf Bey şu anda dinlemede. Siz bana yani kısacık bir cevap verin bu konuda. Sadece aklımda bir soru işareti. Evet. Siz dediniz yani bu aynı zamanda uluslararası hukukta da var. Sınırların açılması böyle bir durumda. Uluslararası hukuk Hırvatistan ya da Macaristan'da geçerli değil mi?
Yani şimdi şöyle şu noktadan hareket ediyorlar. Geldikleri yer güvenli ülkedir. Dolayısıyla biz bunu açmak zorunda değiliz
anladım.
Diyorlar. Yani artık
İlk
güvensiz bir durum yok.
İlk etapta biz sorumluymuşuz gibi görünüyor.
Suriye'deyken yahut da bir önceki ülke mesela Yunanistan mesela orası da güvenli ülke. Şimdi işte bu birkaç tane ülkeydi güvenli ülke mesela Sırbistan'ı falan güvenli ülke diye ilan etmek suretiyle yine batıya gelmesini engellemeye çalışıyorlar.
Anladım.
Yani bu işte biraz böyle... Aslında eleştirilmesi gereken biraz da hakta vermiyor değilsiniz yani veriliyor mecburen. Çünkü kolay bir iş değil hakikaten ama şimdi bizim karşılaştığımız büyük zorluğun yanında
tabii,
bu,
hak veriyoruz
bu
ama
şeylerin
bizim
yani imkanları daha fazla olan ülkelerin bu şekilde davranmasını da insanın gönlü kabul etmiyor.
Kabul
yani açıkçası.
Evet. Yusuf Bey iyi günler. Yusuf Özkan merhaba. Hollanda'dan gazeteci Yusuf Özkan hattımız olacak.
Düştü galiba.
Herhalde hatta. Evet hattan düştü. Biz sohbetimize devam edebiliriz.
Evet.
Evet doğru söylüyorsunuz. Yani ortada bir şey var ve bunun paylaşılmasını bekliyorsunuz. Ama yani, insanlar maalesef sırtını dönebiliyorlar böyle bir noktada.
Şimdi bu Avrupa'ya göç bu sene başlarından itibaren doğrudan Suriye'den başlamadı. Aslında Akdeniz'den geliyorlar biliyorsunuz. Akdeniz'de de çok kazalar oldu. Şimdi çok kesilmiş gibi gözüküyor. Yani sanki böyle gizli bir el. Şimdi mesela Afrika'dan Akdeniz'i geçip işte Avrupa kıyılarına ulaşmak isteyen insanların önünü kesmiş gibi duruyor. Nasıl olduğu belli değil. Yani böyle bir zaman zaman dalga halinde ortaya çıkıyor bu. Ben bunda daha çok işte insan tacirleri falan da çok rol oynamakta. Yani bunlarla yeterince mücadele edildiği kanaatinde değilim hiçbir yerde.
İnsan tacirlerinin içinde Türklerin olduğunu duymak insanı çok yaralıyor.
Çok üzücü,
hocam?
Çok üzücü. Hatta suç örgütleri var, terör örgütleri bile var. Yani bu öteden beri bilinen bir şeydir. Ondan sonra bunlar ciddi paralar kazanıyorlar bu insanların sırtından.
Peki Yusuf Bey merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkür ederim.
İki hafta evvel hastaydınız çünkü. O yüzden nasılsınız diye soruyorum.
Evet. Küçük bir ameliyat geçirdim. Artık daha yeni bir nefes, yeni bir sesle karşınızdayım.
Öyle mi? Geçmiş olsun. Büyük bir ameliyattı anladığım kadarıyla.
Biraz riskli bir ameliyattı ama her şey olumlu geçti şu anda. Çok teşekkür ederim.
Çok
ben de her şey normal hızla iyileşiyorum.
Çok çok sevindik, çok sevindik. Evet, Yusuf Özkan Hollanda'dan katılıyor programımıza sayın dinleyenlerimiz. Yusuf Bey bize ülkelerin sığınmacı durumu dedik ama Hollanda'nın sığınmacı akınına karşı başvurduğu yöntemlerden bahsedecek. Almış olduğu önlemler var mı? Ya da işte Hollanda'ya açısından sorunun mali boyutu nedir? Siyasi, insan hakları, uluslararası boyutları nasıl değerlendiriyor Hollanda? Bu konuları sizden dinlemek isteriz Yusuf Bey.
Yine gündemdeki en önemli sığınmacı sorunu. Şu ana kadar 17 bin kişi geldi Hollanda'ya. Bunlar ağırlıklı olarak Suriye ve Eritre'den gelenler. Bir önceki hafta bayram haftası gelenlerin sayısı da 4200 civarındaydı. Bu gelenlerin sayısı hızla artıyor ve ülkedeki sorun da giderek katlanıyor. Çünkü Hollanda'daki sığınmacı merkezleri yetersiz. Bu nedenle belediyelerden destek istendi. Ancak yeterince bu konuda koordinasyon sağlanamadı ve bu nedenle sıkıntılar oluştu belirtiliyor. Dün güneydeki Vallahi kentinde bir sığınma merkezinden avlu bir bahçeye götürmek istenen sığınmacılar artık yeter bu kadar dolaşmaktan ve bu kadar ezilmekten bıktık diyerek otoyoldaki 20 derecede intihar girişiminde bulundular. Bu buna benzer sorunlar da yaşanıyor. Bunun yanında tabii yerel halkın, sığınmacıların gönderildiği bölgelerdeki yerel halkın tepkisi de giderek artıyor. Önceki gün sığınmacıların gönderileceği güneydeki kasabalardan birisinde istasyonun girişine kahrolsun mülteciler, mülteci isteniyoruz gibi yazılar yazıldı. Tabii bunlar gizlilik açısından oldukça tedirginlik yaratan gelişmeler olarak değerlendiriyoruz güvenlik makamlarında. Çünkü mültecilerin bu bölgeye gelmesinden sonra çeşitli güvenlik sorunlarının çıkmasından da endişe ediliyor. Bir taraftan da barınma sorunu var. Bu nedenle hükümet bir yeni sosyal konutun yapımına karar verdi. Buna tabii ki yoğun tepkiler var. Daha önceki programlarımızda da belirtmiştik. Özellikle aşırı sağcı ırkçı kesimin mülteci görüşüne yönelik yoğun tepkisi vardı. Bu son kararda mültecilere yönelik konut yapılma kararı da yine tepkiyle karşılandı. Aşırı sağcı ırkçı lider Wilders bunu elitlerin ihaneti olarak değerlendirdi ve Hollanda'nın kendi halkına vermesi gereken kaynağı mültecilere vermesini eleştirdi. Aşırı sağcı kesim, ırkçı kesim bir İslam istilası olarak değerlendiriyor mülteci girişimi. Bu nedenle de sınırın kapatılmasını, Schengen anlaşmasının askıya alınmasını istiyor. Tabii karşılıkta buluyor halktan. Son kamuoyu yoklamalarında ırkçı partinin oy oranı 9 sandalye birden arttı. Bu 150 sandalyeli Hollanda parlamentosu için oldukça önemli bir gelişme. Çünkü 35-37 sandalye kazanan parti iktidarın en büyük ortağı oluyor. Şu anda ırkçı parti yaklaşık 30 sandalyeye ulaştı kamuoyu yoklamalarında. Bu da halkın mülteci sorununa bakış açısından önemli bir ipucu. Çünkü son dönemdeki söylemlerin tamamı mülteci akınına karşı Hollanda'ya mülteci girişinin durdurulması yönünde. Tabii bu söylem hükümetin üzerinde de baskı oluşturuyor. Hükümet de çok aslında mutlu değil bu son gelişmelerden. Onlar da aslına bakarsanız istemiyorlar Hollanda'ya mülteci akınını. Mültecilerin buraya gelmesi yerine bulundukları bölgede kalması yönünde bir görüş var. Biz parasını verelim orada kalsın diye. Hatta Dublin Anlaşması'na göre Hollanda'nın ya da Avrupa ülkelerinin sığınma başvurusu reddedilen mültecileri geldikleri ikinci ülkeye gönderme yetkisi var. Şimdi Hollanda bunu araştırıyor. Son dönemde gelen sığınma başvurusu reddedilen sığınmacıları Macaristan'a geri gönderme konusunda çalışmalar yapılıyor. Geçen hafta bayram nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa'da temaslar yaptı. Brüksel'de ve Strasbourg'da Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. Kendisine bir özel röportaj yapma fırsatı buldum. Ona bu konuyu ilettim. Bu Avrupa'nın mülteciler bölgede kalsın, Türkiye ve diğer ülkelere para verelim, baksın anlayışını, sorusunu yönelttim kendisine. O da görüşmelerinde dolaylı olarak kendisine bu yönde bir mesaj verildiğini ve yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu belirtti. Ama mültecilerin Türkiye'de kalmak değil Avrupa'ya gelmek istediğini belirtti. Ölümü göze alarak Avrupa'ya gelmek isteyen insanların da orada tutulamayacağını belirtti Kılıçdaroğlu. Yani Avrupa'daki genel eğilim şu anda bu yönde, parayı biz verelim orada Türkiye baksın yönünde Yasemin. Eğer isterseniz vaktimiz varsa birazdan Belçika'nın bu konudaki bakışını yapmıştım ben. Evet, yaparken onu da hatırlayayım.
Evet, lütfen çok seviniriz. Ben de şimdi tam lafı oraya getirecektim Yusuf Özkan. Lütfen alabilir miyiz Belçika'nın bu konudaki tutumunu?
Belçika bu konuda çok katı. Zaten bu hafta başında da Avrupa Komisyonu tarafından uyarıldı. Çünkü ne Avrupa Birliği direktiflerine ne de kendi çıkardığı yasalara pek uymak istemiyor. Şu anda günde 250'den fazla göçmen kayıtı yapılmıyor. Ve Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun yaptığı araştırmalarda da mülteciler derme çatma kamplarda şu anda barındırıyorlar. Ve Belçika hükümeti sınırları gerekirse Schengen Anlaşması'nı askıya alınabileceğini ve sınırını kapatabileceğini açıklamasını yapmıştı geçen hafta. Sınır bölgelerindeki kentlere, kasabalara güvenlik güçleri kaydırıldı. Buradaki güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı. Ve geçen hafta sığınma başvurusu kabul edilmeyen 1000 kişinin en kısa sürede sınır dışı edileceğini açıkladı. Yeni bir haber bugün Hollanda ve Belçika basınında gündemde. Hollanda Sığınma ve Göçten Sorumlu Bakanlık sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden bir kampanya başlatıyor. Reklam spotları yayınlayacaklar. Bunun için reklam bölümleri satın alındı Facebook'tan. Ve gerekçe de şu, ülkeye gelen sığınmacıların yarıdan fazlası Iraklı bekar erkekler. Sanıldığı gibi Suriyeliler değil. Dolayısıyla Facebook'ta Iraklı bekarların hesabına yönelik bir reklam kampanyası başlatılacak ve artık ülkeye gelmeyin çünkü sığınma başvurunuz kabul edilmeyecek. Buraya gelmeniz için mantıklı bir neden yok. Boşu boşuna yorulmayın mesajı verilecek bunlara. Bunun da mülteci gelişini engelleyeceğini düşünüyor Belçika hükümeti. Bunun yanı sıra yine daha önceden gelip sığınma başvurusu kabul edilmeyenlere yönelik oldukça ağır yaptırımlar uygulanıyor. Gözaltında, işte olumsuz koşullarda barındırılması gibi. Bu önlemlerin de aslında etkili olduğu konuşuluyor. Çünkü son yapılan açıklamalarda ülkeye mülteci akınının %38 oranında azaldığını belirtiyor. Ancak hem Avrupa Birliği hem de göç organizasyonları bu konuda tepkiler yine göç organizasyonuyla ilgili sivil toplum kuruluşları geçen hafta Avrupa Komisyonu'na başvurdular. Belçika'nın en azından kendi çıkardığı yasalara riayet etmesi ve Avrupa direktiflerine uyması, mültecilere daha insani koşullar sağlaması ve onlara daha insanca davranması yönünde. Ancak Belçika hükümetinden yapılan açıklamalar bir süre daha bu yasalara uymayacağı yönünde Yasemin.
Evet. Can Hocam sizin sormak istediğiniz bir şey var mı Yusuf Bey?
Vallahi şimdi yani ciddi Yusuf Bey merhaba. Ciddi insan hakları ihlalleri oluyor esasına bakarsanız. Yani şimdi bunlarla ilgili aslında Avrupa'nın Avrupa'daki en azından işte ilgili sivil toplum örgütlerinin gerçekten ciddi tepkiler göstermesini bekliyorum ben şahsen.
Bunu
ama
biz yapsak şey neler olur değil mi hocam?
Yani bizde olmadı böyle bir şey. Biz herkesi kabul ettik yani neticede. Tabii bizim verdiğimiz statü biraz farklı tabii. Yani işte geçici koruma altında diyoruz, herkes alıyoruz. Şimdi bu çok enteresan. Yani 17 bin kişi mesela kabul etmiş değil mi Hollanda?
17 evet, bin kişi 17 bin.
Bunlar tabii bize komik rakamlar. İstanbul'da 400 bin kişi falan var sadece İstanbul'da. Bırakın bölgeyi. Yani Ankara'da belki de işte çeşitli semtlerde 100 bine yakın insan olduğunu tahmin ediyorum yaşayan. Şimdi hayret edilecek bir şey yani. Bu tabii bence iyi bir sınav vermiyor Avrupalılar. Yusuf Bey, bilmiyorum siz de katılıyor musunuz bu söylediğime?
Çok haklısınız hocam. Ancak işte özellikle ırkçı kesimin bu konudaki propagandası halk üzerinde etkili oluyor. Çünkü sonuçta insanlar farklı bir kültürden geliyor. Bunu anlamak yerine aşırı sağın ya da ırkçıların biz daha üstünüz, bunlar daha önceki programda da anlatmıştım. Yani televizyon programları yapıyor bu konuda. Ya ülke hükümetler de bir anlamda buna çanak tutuyor. Bunlar bizim kültürümüzün dışında, özellikle İslam olgusu öne çıkartılarak, hani bizden çok farklılar. Bu nedenle de topluma uyum sağlamaları çok zor, sorun yaratırlar. O nedenle de hani açık açık söylenmese de, yani insan hakları ya da kişi hak ve hürriyetleri kısa süreliğinde de olsa hani rafa kaldırılabilir bu sorun çözülene kadar. Ya onlar da gelmesin, orada kalsınlar, bir parasını gönderelim gibi böyle hastalıklı bir anlayış var. Yani siz de bildiğiniz gibi, yani Türkiye'de bunun onda bir yapılsa çok daha farklı şekilde gündeme gelirdi. Ancak söz konusu olan Batı olunca bu konu şu anda çok da gündeme getirilmiyor ya da getirmek medya nezdinde bu konuya bakış açısı çok sağduyulu bir kesim var elbette, ama onların sesi şu anda çok az çıkıyor. Çoğunun sesi daha baskın. Onların görüşü de bu yönde. Biraz hastalıklı bir bakış açısı hocam.
Evet. Yani aynı kanaatteyim ben de. Yani kapıdan... bilmiyorum bunun sonu nereye varacak. Çok merakla bekliyoruz.
Evet, her gün be gün bir şeyler değişiyor Yusuf Bey. Biz de bekliyoruz gerçekten. Haberlerde bakalım bu konuyla ilgili neler söylenecek diye. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Aktardığınız bilgi için çok teşekkürler Yusuf Özkan. Teşekkürler size de, iyi günler.
Yani bu arada Yasemin Hanım, yani şimdi böyle bize diyorlar ya Türk hükümetine, işte biz size para verelim, siz bakın.
Evet.
Yani bu çok aslında bilmiyorum, insansanız eğer utanç verici bir şey bu yani. Evet. Yeter ki bunlar gelmesin.
Evet.
Ondan sonra ama sizin orada kalabilirler falan. Hı. Niye? Yani öyle bir şey mi olabilir?
Size nasıl uyum sağlarlar? Değil mi?
Yani tamam da ama bu ayıp bir şey yani. Evet. Ben en azından ayıp olarak görüyorum.
Evet. En azından
bunun ayıp. Arkasında tabii işte Yusuf Bey'in de söylediği gibi ırkçı partiler, ırkçı akımlar falan var. Ve ne yazık ki ana akım iktidardaki veyahut da muhalefetteki ana akım partiler de işte oy kaybı endişesiyle buna şey yapıyorlar, yani biraz da böyle
çalak tutuyorlar. Baksanıza koltuk sayısını artırmış parlamentoda.
Yani, evet tabii orası biraz sorunlu hale geldi Hollanda bayağı. Hı-hı. Özellikle Gert Wilders'ın çıkışları, ondan sonra işte faaliyetleri, yaklaşımları son derece rahatsızlık vericidir. Bir tek orada da değil, başka yerlerde de.
Evet. Kısa bir aramız var. Ondan sonra Almanya'ya kulak vereceğiz. Avukat Mehmet Kılıç bizimle birlikte olacak.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Mehmet Kılıç hattımızda, Almanya'dan kendileri bize bilgi aktaracaklar. Alo.
Alo, iyi günler efendim.
Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız?
Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Size evet. Bağlanmadan Can Hocam da kulaklarınız çınlattık burada, evet, değil mi Can
Mehmet
Hocam?
Bey, merhaba.
Can Hocama selamlarımı söylüyorum.
Sağ olun, ben de.
Evet, Mehmet Bey, Almanya'da durum nedir? Bu konuda Almanya'nın yaklaşımı nasıl? Bir esneme söz konusu mu?
Ben izin verirseniz biraz tarihsel olarak geriye bakarak geleyim ki tabii, bugünü daha iyi anlayalım.
Tamam.
1992 yılından başlayarak 90'ın sonuna kadar Yugoslavya'daki savaştan dolayı sığınmacılar gelmişti Almanya'ya. O zaman da bir yılda 440 bin, 490 bin gibi sığınmacı geliyordu. Şimdi ise 1 milyonu bulacağı tahmin ediliyor bir yılda. Bu tabii ki sayı olarak hakikaten azımsanamayacak bir sayı, çok sayı. Ama Almanya'da ekonomik olarak 10 katı daha güçlü 92'ye bakılırsa. Çünkü o zaman Doğu Almanya ile birleşmenin ekonomik yüklerini atlatmak zorundaydı Almanya. Buna çabalıyordu. Onun için bu zor durumu da atlatacağını ümit ediyorum ben ve daha umutlu bakıyorum olaylara. Öyle görmek istiyorum. Biz zamanında çocuklar için Nikolaus eğlencesi düzenliyorduk. Onlara hediyeler veriyorduk. O çocukları ben daha sonra üniversitelerde gördüm. Fabrikalarda çalışırken gördüm. Yani küçük çocuklar, çaresiz çocuklar kalmadılar. Büyüdüler ve artık Almanya'ya yardım eden çocuklar haline geldiler. Bu perspektifi topluma sunmaya çalışıyoruz ki cesaret bulsun toplum. Çünkü toplumun içerisinde belli bir korku var. Yani bir yılda 800 bin kişi yepyeni geliyorlar. Hepsinin sadece ayaklarında ayakkabıları var belki. Bu tabii ki insanlarda korku yaratıyor. Bunu aşmaya çalışıyor. Avrupa topluluğunun ortak bir sığınmacı politikası maalesef geliştirilemedi. Bir hafta önce biliyorsunuz 120 bin sığınmacının dağıtılması bütün Avrupa'ya o kararlaştırılabildi. Onun dışında Almanya'da uzun süre kendisini Dublin 2 sözleşmesinin arkasına sakladı. Bu ne anlama geliyordu? Sığınmacı ilk girdiği Avrupa topluluğu güvenli ülkesine geri gönderilir. Evet. Almanya bunu değiştirmek hiç istemedi. Ben İçişleri Komisyonu'ndayken de bu konuda ısrarlı oldum. Bütün Avrupa'ya yönelik ortak bir dağılım sistemi bulunsun, birlikte yük çekelim dediğimde Almanya buna karşıydı. Neden karşıydı? Çünkü bunu İtalya'nın, Malta'nın ve Yunanistan'ın sorunu olarak görüyordu. Avrupa'ya ilk giren sığınmacılar üçüncü ülkelerden oralar oluyorlardı. Onun için buna karşıydı. Şimdi ama insanlar geliyorlar. Neden geliyorlar? Çünkü Almanya'nın Anayasa Mahkemesi 7 tane yürütmeyi durdurma kararı verdi ve dedi ki Yunanistan'da sığınma başvurusu ve işlemleri Cenevre Konvansiyonu'na uygun yapılabilecek durumda değil. Yunanistan bununla baş edecek durumda değil. Ne oldu? Geri gönderemeyince, sığınmacı burada kalınca şimdi Almanya bastırıyor bütün Avrupa'ya dağıtılsın diye. Böyle bir duruma geldik. Ama onun ötesine de bakmak gerekir. Burada evet çevredeki ülkeler özellikle Türkiye çok sayıda sığınmacı aldı ama oraya nasıl geldi ben kendi yorumumu eklemek isterim. Türkiye Suriye'deki yönetimin de Kaddafi gibi iki haftada düşeceğini sanmıştı bir dönem. Onun için kapılar açıldı. Oranın düşmesi için her şeyi yapalım diye. Daha sonra o olmayınca başka yöntemler de denendi. Bunun neticesinde Türkiye aldığı bu sığınmacılara bakamaz hale geldi. Ben İstanbul'a geldiğimde görüyorum çocuklar, küçük kız çocukları hızlı caddelerin ortalarında durup trafiğin tıkanmasını bekliyorlar ki dilensinler. İnsanlar Ankara'da yerlerde metroların önlerinde dileniyorlar. Onun için o insanlar şimdi neden Türkiye'den çıkıyorlar diye de sormak lazım Avrupa'ya kızarken. Neden canlarını kurtarmak için kaçıyorlar diye sormak lazım. Neden çocuklarının hayatlarını tehlikeye atıyorlar da Ege Denizi'ne lastik botlarla açılma durumuna gelebiliyorlar, onu da sormak lazım. Onun için birbirimizi suçlamanın getirisi yoktur. Bakmak gerekir. Şimdi Almanya şunları tartışıyor, yasal çerçevede değişiklikler yaparak. Almanya'nın aslında iki farklı sorunu var sığınmacılar konusunda. Bir tanesi Almanya'ya gelen sığınmacıların %40'ının Balkan ülkelerinden gelmeleri. Kosova, Sırbistan, Macaristan gibi. Ben 5 Ağustos tarihinde yönetim kurulumla birlikte Nürnberg'deki sığınmacılar ve göç dairesinin başkanı Dr. Schmidt'le görüştüm. O maalesef bir hafta önce istifa etmek zorunda kaldı. Onun en çok yakındığı nokta buydu. Yani o ülkelerde politik bir sıkıntı yoktur. Yani Afganistan, Suriye değil orası. Ama bu insanlar geldiğinde biz hepsine sığınmacı muamelesi yapmak zorundayız. Ve kapasitemiz bu aşıyor. Yani hakikaten ihtiyacı olan insanlara bu olanağı sunamıyoruz diye yakınıyordu. O ülkelerdeki insanları da ekonomik sıkıntıdan dolayı Almanya'ya gelmeye çalışıyorlar. Onları da tabii ki anlamak gerekir. Ama öncelik sanıyorum politik sığınmacılarda olmak durumunda. Bunu görüyor politika. Onun için sığınmacı kabul yasalarında değişiklikler yapıyor. Bunu yaparken de 2013 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymaya çalışıyor. Ben o kararı mahkeme salonunda birebir izledim. Hakimler orada tarihi bir karar verdiler ve şu cümleyi kullandılar. Alman Anayasası'nın birinci maddesi der ki insan onuru dokunulmazdır. İnsan onuru sınırda kalmaz. Sınırı geçen herkesin onurunu korumak, insanlık onurunu korumak bütün yasal gücün devletin görevidir. Sığınmacılar da buna dahildir. Orada Anayasa Mahkemesi geleceği görerek çok akıllıca bir karar verdi ve dedi ki ancak ilk yurtlarda, ilk alındıkları yurtlarda, çünkü Yugoslavya Savaşı'ndan sonuçlarından haberdardı Anayasa Mahkemesi. Birdenbire çok sayıda sığınmacı gelebilir. Onları ilk aldığınızda Alman vatandaşına yaptığınız sosyal yardımdan farklı bir tavır alabilirsiniz. İşte ne bileyim, cebine harçlık koymak yerine sadece yiyecek, içecek, giyecek, sağlık sorunlarını çözmek, kafasının üstüne bir çatı yapmak, bu konular veya çadırda oturtmak öncelikle ona bakabilirsiniz dedi. Bu 3 aylık ancak orada durabiliyordu insanlar. Şimdi onu hükümet 6 aya çıkarıyor. 6 ay o ilk alınan yerlerde durdurulabilecekler sığınmacılar. Para yerine, harçlık yerine sadece yiyecek, giyecek, temel ihtiyaçların karşılanması istikametine gitmeyi planlıyor. Çünkü bunun Balkan ülkelerinden gelen, ekonomik sıkıntıdan dolayı gelen insanlara bir çekim kaynağı olduğunu düşünüyor Almanya. Bir sığınmacının cebine 149 avro harçlık konuyor. Bu dışarıdan bakıldığında çok büyük gözüküyor. Türkiye için mesela 450 lira harçlık, diğer giderler karşılandıktan sonra. Kosova'dan gelen için çok daha büyük bir para ama öyle görülmemesi gerekiyor. O ülkenin ihtiyaçları farklı. Buraya geldiklerinde otobüs paralarına yetiştiremiyorlar insanlar bu parayı. Onu tabii ki gelen bilmediği için sanıyor ki bu çok büyük bir para. Geldiğinde perişan oluyor. Çoluk çocuk yollarda perişan oluyor. Bunu ortadan kaldırma istikametine gittiler. Bir de güvenli üçüncü ülke ilan edilmesi. O Kosova'nın, işte Sırbistan'ın, Macaristan'ın güvenli üçüncü ülke kabul edilmesi istikametine gidiliyor. Bunun anlamı ne? Kişiler geldiklerinde %99 reddedildiği için bunlara bir kafadan bir red verecekler sığınmalarına. Çabuk inceleyecekler geldikleri yer. Ondan sonra buna mahkemede itiraz mümkün ama itiraz süresi bir haftaya iniyor idare mahkemesinde. Böyle bir kısıtlama getiriliyor. Böyle bir istikamete giderek bu Balkan ülkelerinden gelen ekonomik sığınmacıların önünün alınmasına çalışılıyor. Böyle bir gayret içerisine girdi Almanya. Öte taraftan olumlu gelişmeler de var. Geçmişe ben 90'lı yıllara bakacak olursam, 90'lı yılların başbakanı Helmut Kohl ta ki Solingen'de evler yakılıncaya kadar sesini çıkarmamıştı sığınmacılara yönelik sataşmalara. Halbuki bugünkü Merkel ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki eğer sıkıntıda olan insanlara bir güler yüz gösteremeyeceksek o ülke benim ülkem değildir dedi. Sonra da dedi ki biz bunu başarırız dedi. Bu zorluğu aşarız dedi. Bunlar önemli sinyallerdir. Ancak kendi partisi içerisinde de bir sıkıntı doğmaya başladı. Bu söylemlerini doğru bulmuyorlar bazıları. Bu sığınmacıları Almanya'ya yönlendiriyor diye düşünüyorlar. Ama ben öyle görmüyorum. Bir başbakan olarak sorumluluğu kaldı. Sığınmacı yurtlarının yakılmalarına kayıtsız kalmıyor. Kohl uzun süre kalmıştı. Ta ki Solingen ve Mölln'deki Türk vatandaşlarının evleri yanınca kameralar önüne geçip "Das reicht jetzt, artık yeter artık" diye bağırdı yüksek bir sesle. Ben onu iyi hatırlıyorum. Ama o zamana kadar sessiz kalmıştı. Başbakan, şimdiki başbakan çok önceden daha insancıl yaklaştı bu konuya. Biz de geçmişteki deneyimlerimizi topluma sunarak, basınla paylaşarak sığınmacılara yönelik algıyı olumlu kılmaya çalışıyoruz. Bu insanlar hep böyle çaresiz ve bakıma muhtaç kalmayacaklar. Gelecekte bu memlekete faydalı insanlar olabilirler. Bu zor durumda olan insanları kucaklayalım. Bu çocuklara olanaklar verelim. Erkenden dil öğrenmelerine, ekonomik hayata katılmalarına katkıda bulunalım ki pozitif bir etkimiz olsun arzusu içerisindeyiz. Bunu yapıyoruz. Tabii ki sıkıntılı noktalar da var, yok değil. Basına yansıyor ve haklı yansımalar var. Örneğin sığınmacı yurtlarında bazı İslamistler Hristiyan sığınmacılara karşı saldırılarda bulunuyorlarmış. Adam oradan kaçmış, canını kurtarmış IŞİD'den. Gelmiş burada gene mobbingle karşı karşıya kalırsa bunu bu toplum kabullenmez. Bu tür olumsuz etkileşimlere karşı tedbirler almak lazım. Öte taraftan da hakikaten olumlu boyutları ön plana koyarak topluma cesaret vermek lazım. Yani biz neye yarar ki bu insan buraya gelmiş, her gün kafasına vursak, her gün ötelesek, her gün itelesek yararı ne? Bu insanı bir yere gönderemezsin sen, Suriye'den, Afganistan'dan gelmiş adamı. En iyisi aç bağrına bas, olanaklarını sun, bu toplumu bir parçası haline getir, birlikte bu toplumu daha güzel kurmanın yollarını arayalım. Biz buna gayret ediyoruz efendim.
Evet, benim de burada birkaç şey söylemek istiyorum. Söylemek istediğim birkaç şey var.
Hocam.
Mehmet Bey, şimdi bu 2011'de kriz başladığı zaman Suriye'de, gerçekten de çabuk biteceği zannedildi ama o devam edip gidiyor. Yani onu çok etkileyecek gücü kimsenin yok esas itibariyle. Yani ne krizi başlatmaya ne de sürdürmeye dünyada Suriye dışında herhangi bir gücün çok büyük etkisinin olduğunu sanmıyorum. Yani dün Birleşmiş Milletler toplantısında da, genel kurulda da bu dile getirildi. Şimdi başlamış olan bir şeyi yani öyle çabuk çabuk halledemiyorsunuz. Dolayısıyla 2011'den 2015'e gelene kadar parti parti insanlar geldi. Sadece Türkiye'ye değil. Yani Türkiye tahrik etmiş de onları bize davet etmiş falan değil. Lübnan'ın nüfusunun yarısı şimdi sığınmacılardan oluşuyor. Yani olacak şey değil. Büyük bir sıkıntı içindeler. Ürdün keza çok büyük sıkıntı içerisinde. Şimdi bu bunlar canlarını kurtardılar, geldiler, tamam. Yani bize gelenler genellikle kuzeyden gelenlerdir. Büyük çoğunluğu da Türkçe konuşan Türkmen kökenliler. Yani şimdi bunların bir kısmı şey olduğu için işte mezhebi Şii olduğu için güneye gidenler de var. Yani Esad'ın yaşadığı yahut da egemen olduğu bölgeye gidenler de var ama büyük bir kısmı Türkiye'yi tercih ettiler. Aralarında Kürtler var, Araplar da var. Ama büyük çoğunluğu hakikaten Halep yöresinin insanları. Şimdi bu insanların içinde biraz okumuş, yazmış, kendine güveni, özgüveni olan, ondan sonra yani gittiği yerde başka bir ülkede de suyun yüzünde kalabileceğine inananlar daha iyi yaşam koşulları için Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Şimdi bu göç can kurtarma göçü değil yani, sığınma hadisesi. Canını kurtarması hadisesi değil. Onlar kurtardılar canlarını, geldiler Türkiye'ye. Tabii kötü koşullarda yaşayanlar var. Şimdi araştırmalar yaptık Mehmet Bey. Bu dilenenlerin büyük çoğunluğu Suriye'de de dilencilik yaparak geçinen insanlar. Yani insanların büyük bir çoğu ve hayret edilecek derecede suça katılma oranı %0'a yakın. Yani o kadar düşük ki. Ve iş kuran, çalışan, işte tarımda falan çalışan birçok insan var. Onlar pek gitmek istemiyorlar, pek çoğu. Yani şöyle bir durum da var. Avrupa'nın bu konuda benim eleştirdiğim Almanya'nın özellikle bir tavrı oldu. 100 bin kişi alırız ama işte doktoru, mühendisi, teknisyeni, diş hekimini falan alırız diye böyle bir tavır koydular. Yani şimdi bu ülkeler egoistçe, çok bencilce kendi ekonomilerini güçlendirme adına böyle ayrımlar falan filan yapıyorlar. Yani bu aslında kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi
o noktada izninizle bitirebilirsem.
Buyurun, buyurun.
Hani
buyurun.
Şöyle de bakmak gerekir. Bizim bildiğimiz kadarıyla Türk yabancılar hukuku bu göçmenlere misafir gözüyle baktığı için onlara zaten çalışma izni vermiyor.
Yok, veriliyor şimdi, veriliyor.
Mühendis, doktor orada çalışma izni olmaksızın kenarda duracaksa bunu Avrupa o şekilde belki talep edebilir. O anlamda o insana da bir faydası, bir katkısı olabilir. Evet. Ya da Türkiye şöyle yapsın, bu mühendis doktordan yararlansın, kendisi kaldırsın önündeki çalışma izni engellerini, versin çalışma izinlerini, insanlar çalışsınlar orada yani.
Şimdi statü konusunda sıkıntı var burada. Şöyle biliyorsunuz doğudan gelenlerin bu Cenevre Konvansiyonu'na göre 1951 doğudan, doğu sınırımızdan gelenleri ilticacı olarak kabul edemiyoruz. Bunlar işte geçici koruma altında sığınmacı, geçici sığınmacı olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Yalnız şimdi geçen hafta zannediyorum hükümet sözcüsü bu konuda bir açıklama yaptı. Bunların yarısı kalacak dedi. Şimdi kalacak, bu statüde kalmaları mümkün değil yani. Şimdi bu 4857 sayılı bu yabancılara çalışma iznini düzenleyen yasada da bazı ufak tefek değişiklikler yapıldı. Yani yönetmeliğinde yahut da ikinci mevzuatta. Mesela Suriyeliler eğer çalışmak istiyorlarsa onlara çalışma izni veriliyor ve başka yabancılar için geçerli olan bazı kurallar kaldırıldı. Mesela başka ülkeden gelen bir yabancının bir Türk iş yerinde çalışabilmesi için 5 tane Türk'ün orada çalışıyor olması lazım. Mesela Suriyeliler için bu kaldırıldı. Şimdi bazı ufak tefek düzenlemeler var ve şimdi çok ciddi biçimde entegrasyon konuşulmaya başladı Türkiye'de ki bu bize yenidir yani, bizde yenidir böyle bir şey. Dolayısıyla bizim de işimiz biraz arttı. güzel gelişmeler bunlar. Şimdi dolayısıyla biz en az yarısı burada kalacak diye düşünüyorsak yani bir takım eğitim tedbirleri. Mesela Türkiye'de Türkçe öğrenmek isteyenler için halk eğitim merkezlerinde kurslara katılmak bedava. Yani bir takım şeyler yapılıyor, yapılmıyor değil. Sonra sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Yani aile hekimliklerinden ve ücretsiz yararlanıyorlar. 270 bin kişi kamplarda kalıyor. O kamplardaki insanların harçlıkları da var. İşte günde 3 öğün yemek çıkıyor. Okul var orada falan. Şimdi dün mesela okullar açıldı Türkiye'de. Suriyeli çocuklar da okula gitmeye başladılar. Yoksa halimiz duman. 800 bin çocuk var. Yani 800 bin çocuğun en az 120-130 bin Türkiye'de doğmuş vaziyette, biliyor musunuz? Yani bunlar artık bizim yeni vatandaşlarımız olacaklar. Şimdi değiller henüz ama yani ileride olacaklar belli ki. Dolayısıyla bir takım tedbirler alınmaya çalışıyor. Şimdi gitmek isteyenler, o denize açılanlar böyle derme çatma botlarla, efendim derme çatma işte yeleklerle, can yelekleriyle bunlar maalesef işte bir suç örgütleri istismar ediyor. Ha burada şu denebilir, yani Türkiye'nin de bunu engellemesi lazım. O konuda emniyet güçleriyle konuşmak lazım. Yani niçin engellenmiyor bilmiyorum. Fakat yani gitmek isteyenlerin derdi başka. Canlarını kurtarmak değil. Hatta canlarını tehlikeye atıp daha iyi yaşam koşullarına, işte ne bileyim 149 avroyu alabilmeye çalışmak falan günlük aslında, ya da iş bulmak için. O Macaristan'da bas bas bağırıyorlardı Almanya, Almanya, Almanya diye gitmek için. Niçin Almanya yani? Tamam geldik Macaristan'da kalalım demiyor kimse. Bu ayrı bir göç bu. Artık şey diye düşünmemek lazım. Yani Suriye göçü ya da işte krizden dolayı falan diye o şekilde değerlendirmiyorum ben. Ama ortada bir sorun var işte. Yani ciddi bir sorun var yani. Çok ciddi.
Mehmet Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Efendim belki son olarak şöyle de ifade etmek gerekir. Ben 2012 yılında Alman Parlamentosu Dilekçe Komisyonu'yla Moskova'da bulunuyordum görüşmeler için. O dönemde dahi yansıdı, Putin 3 tane nükleer başlısı denizaltı Akdeniz'e gönderdi Suriye konusu için dendi. Bu Batı basınında hiç yer almadı. Türkiye'de bunu görmedi sanıyorum. Ama ta o zamandan bir iki dünyadaki o soğuk savaşın bir dönüşü vardı. Bunu göremeden hareket edenler oldu. Türkiye hakikaten çok sığınmacı aldı. Yani o insanların hayatının kurtarılması da çok başlı başına kıymetli bir şeydir. Daha sonra onların hepsine yeterince sağlık hizmeti sunulmadı diye eleştiri olsa dahi hayatlarının kurtarılması önemli bir şeydir. Ancak Avrupa'da şu da görülüyor. O bölgenin dünyanın en zengin ülkeleri olan Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin kültür farkı nedeniyle sığınmacı almadıkları Suriye'den ama silah yardımı konusunda geri durmadıkları cihadistlere, bu burada konuşulan bir konu. Onun için Avrupa toplumunda bu yönde de bir kavga gürültü var. Yani neden Suriyeli Suudi Arabistan veya Katar için kültürel olarak çok daha farklı olsun da bize çok daha yakın olsun diye bir serzeniş var. Bu tarafta o sesleri de anlamaya çalışıp onlarla konuşup onları da ikna etmemiz gerekiyor. Onun için şikayet edenlerin işi kolay, Can Hocam gibi bizler gibi çözüm arayanların işi biraz daha zor ama ne yapalım, biz yine zoru seçeceğiz. Programa katılma olanağı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Mehmet Bey, sevgiler, saygılar. Sağ olun. Eksik olmayın.
Evet, sayın dinleyenlerimiz, avukat Mehmet Kılıç Almanya'dan konuğumuzu, kendileri eski Birlik 90 Yeşiller Partisi Federal Milletvekili, Birlik 90 Yeşiller Partisi Göç Politikaları Sözcüsü, kendileri Almanya'nın konuya olan yaklaşımıyla ilgili bilgi aktardı bize. Evet Can Hocam, durum bu. Bizim de son birkaç dakikamız.
Şimdi,
son sözlerinizi alayım.
Şunu da söylemek istiyorum, umarım Mehmet Bey de dinliyordur. Almanya'da hakikaten ciddi bir değişim var yani. Bir böyle artık hani belki paradigma değişimi denebilecek bir değişim var. Ciddi bir biçimde bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani Angela Merkel'in kişiliğinden kaynaklanıyor. Zaten yani yukarıdaki politikacılar, üst yöneticiler büyük ölçüde o algıyı da biçimlendiriyorlar. Ve o algıda, yabancı algısında özellikle son 5-6 senedir ciddi değişim var. Belki biraz daha da eskiye gidiyor. Bunda bir zaman koalisyon ortağı olan Mehmet Bey'in partisinin çok ciddi katkısı olmuştu. Yeşiller Partisi'nin, yani Sosyal Demokrat Parti ile yaptıkları koalisyon sırasında. Şimdi bu tabii böyle bugünden yarına değişecek bir şey de değil. Zordur yani. Mesela eski Cumhurbaşkanı Wolf, İslam Almanya'nın bir parçasıdır dediği için çok eleştirildi. Şimdi bakıyoruz, istifa eden Cumhurbaşkanı. Bakıyoruz yani artık o lafın üzerinde kimsenin durduğu yok. Buna biraz böyle karşı sözler söyleyen şimdiki Cumhurbaşkanı Gauck, kendisi bir rahiptir. Ondan sonra şimdi bakıyoruz, o da neredeyse ona benzer laflar etmeye başlamış falan. Yani böyle bir yumuşama, bir liberalleşme var. Ancak böyle arizi durumlarda, yani büyük akımların olduğu zamanlarda maalesef radikalleşme de oluyor. Bu radikalleşmeyi göğüslemekte zorlanacaklardır. Ben o bakımdan biraz kötümserim, biraz karamsarım yani. Çünkü insanlar, özellikle böyle işte işi gücü tehlikeye girebilecek diye düşünen insanlar bundan tedirgin oluyorlar. Bu yabancılar geldiği vakit diyorlar, biz işte işimizi mi kaybederiz? Ondan sonra işte toplumdaki pozisyonumuzu mu kaybederiz? Böyle bir korkunun, tedirginliğin, endişenin olduğu yerde çok makul işler yapılmıyor. Yani aklı selimle düşünemiyor insanlar falan. Onun için politikacılara çok ciddi bir görev düşüyor burada, sakinleştirip o toplumsal huzuru bozabilecek bir takım akımların da önüne geçilmesi lazım. Şimdi 800 bin kişi Almanya için çok ciddi rakamdır. Hani Türkiye için 2 milyon 400 bin az mıdır diye sormak istemiyorum tabii. Belli ki çok büyük bir sayıda insan aldık. Yani biz şimdi bakın mesela dün Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kenti Taliban'ın eline geçti. Oradan da belli bir akım bekleniyor şimdi diye düşünüyorum tabii. Yani onlar da böyle işte zaten 40 bin kişi var Türkiye'de. Üçüncü ülkeye gitmeye çalışan Afgan sığınmacı, işte UNHCR, o Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kapılarında yatıyorlar şimdi Ankara'da. Bu insanların sayısında da artış olacaktır. Yani işler zor. O kadarını
söyleyeyim. Biz zoru seçtik, öyle evet, diyelim. Peki. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Can Ünver, kendileri göç uzmanı ve programımızın danışmanı. Sayın dinleyenlerimiz, programımızı Nurettin Turan hazırladı. Cihan Aydoğan teknik masadaydı. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir gün geçirmenizi dileyerek sizlere veda ediyorum. Esen kalınız.